Çınaraltı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Zaman akıverdi ve sizlerle bizi yepyeni bir Çınaraltı programında yeniden birleştirdi. Sevgili dinleyiciler, geçen yüzyılda nükteleriyle, enteresan kendine mahsus hayatıyla ve üflediği neyiyle meşhur bir kimse vardı. Neyzen Tevfik. Çoğunuz belki hatırlamış, hatta bunu belki tanıyanlar da hala aramızda yaşıyorlar. Bu Neyzen Tevfik'i çok zengin ve son derece de Avrupa'yı, böyle Avrupa hayranı bir dostu yemeğe davet etmiş. Adamın evi Tarabya'daymış. Tarabya'da bir köşk. Boğaz'ın en güzel yerlerinden birisi. Yemişler içmişler, bir ara ev sahibi sormuş. Tevfik Bey demiş. Siz hiç hanım parmağı yediniz mi? Allah Allah demiş Neyzen Tevfik ya. Hanım parmağı da ne? İlk defa tabii işitiyor. Hayır efendim demiş. Kusura bakmayın ama demiş. Ben bu yaşıma geldim. Hiçbir parmak yemedim. Hatta vezir parmağı bile yemedim demiş. Ev sahibi, müsaade buyurun. Şimdi yersiniz efendim inşallah demiş. Neyzen Tevfik itiraz etmiş. Hayır, katiyen yemem demiş. Neyse. Tam bu sırada sofrayla ilgilenen hizmetkar böyle büyük bir tepsinin içinde küçücük, küçücük ve sapsarı muzlar getirmiş. İngiltere'de ve İngiltere'nin o zamanki sömürgelerinde ladies finger, yani hanım parmağı denilen hafifçe mayhoş ama gayet lezzetli minik muzlar. Vaktiyle Beyoğlu'nda balık pazarında hevenklerine incecik tükrük kağıdı sarılı olarak satılırdı bunlar. Bilhassa İngiliz sefaretinin karşısında. Şimdi ne tatlıcı dükkanlarında vezir parmağı kaldı, ne de balık pazarında hanım parmağı. Evet, nerede kaldı hanım parmağı, nerede kaldı vezir parmağı ve son derece midevi, mideye son derece iyi gelen acı limon. Nereye gittiler? Şimdi var mı yok mu bir sağlık ve gençlik kaynağı diye yeni tanıdığımız ve adını İngilizce greyfurttan alıp efendim kullandığımız, içtiğimiz ünlü yemiş. Fakat dünyanın birçok yerinde kahvaltı bu greyfurtla başlar. Buzlu yarım bir greyfurtla. Bize de artık greyfurt yaşlıların ve güzelliğine düşkün hanımların efsane yemişi oldu çıktı sevgili dinleyiciler. Ama nerede artık hiç görünmez olan tüm Narenciye ailesine ismini soyadı olarak veren eski turunçlar. Vaktiyle bunun çok güzel reçeli yapılırdı. Nerede o eski Türk turunçları? Bir sağlık hazinesiydi o. Ve Türkiye'nin en popüler meyvesiydi. O kadar bol yetişirdi ki sevgili dinleyiciler, bazen insana portakal diye yuttururlardı. O vakitler caddelerdeki büfelerde tostun, sandviçin yanına portakal suyu vermezlerdi. Mevsiminde yalnız ve sadece turunç şerbeti satan çok meşhur şerbetçiler vardı. Bazılarının turunç şerbeti Türk edebiyatına geçmişti. Kan portakalı gibi, kan turuncu, kan mandalinası gibi. Daha böyle soframızdan çekilen nice meyveler. Nerede o mektep dönüşü alıp da kolumuza geçirdiğimiz dizi dizi kuzu kestaneleri? Bunlar fırınlandıktan sonra ortalarından iplere geçirilir, böyle halka halka bağlanmış olarak satılırdı. Ve nerede sevgili İde, nerede keçi boynuzu, nerede kilo kilo satılan frenk üzümü? Mini mini sepetlerde koca yemişler. Dev kiraz salkımları halinde ta Karadeniz'den getirilip Beyoğlu'nda satılan kara yemişler. Nerede taze hünnap, hevenk hevenk şifalı üves? Şu meşhur kızılcık bile şarkılara girmiş, yıldan yıla elini eteğini çekiyor. Oysa onu hem meyve gibi kullanırdık, hem ilaç gibi. Hem hoşafını yapardık, hem reçelini. Hem de kışa saklamak üzere küçücük tahta kutularda, Mısır çarşısında ve şekercilerde satılan şifalı bağırsak ilacı kızılcık murabbağı yapardık. Mesur macunu gibi kızılcık murabbağı saray eczanesinin iftihar ettiği ilacıydı. Fakat hayatımızdan tamamen çekilen bir başka meyve var ki bu bize büyük bir döviz potansiyeli kazandırabilirdi. Kadrini bilmedik. Ama bu yemişi anlatmadan önce sizi izninizle çocukluğunuza döndürmek isteriz. Bir an için tabii. Evdeki misafir odalarını hatırlarsınız. Misafir odalarında ne vardı? Konsol, üzerinde ayna. Ne vardı aynanın tepesinde? Hatırlayın bakalım. Bir şeyler bağlıydı orada. Böyle işlemeli bir çevre, tamam. İki tane uzun renk renk tavus kuşu tüyü. Ve onun yanında işte bir yemiş. Sapsarı. Trabzon hurması. Aylarca, bazen bir mevsim boyu orada asılı kalırdı. Ta ki şekerlenip ballanıncaya kadar. O zaman dalından değil, aynadan koparıp yerdiniz. Bazen de misafir odasının şeref köşesine, aynanın üstüne astığımız bu meyve, limon rengi sararıncaya kadar beklettiğimiz ayva olabilirdi. Ama ayna üstünde gümüş işlemeli çevre ile tavus kuşu tüyleri arasındaki yer daha ziyade Trabzon hurmasına aitti. Öylesine süslü, dekoratif bir yemişti bu. İstanbul'un her tarafında satılırdı. Ağacı ise büyük köşklerde, konaklarda, yalılarda, bahçelerin en süslü ağacıydı. O da öylesine dekoratifti. İstanbul'da bu Trabzon hurması ağacından şimdi tek tük kaldı. Bağbali'den bir sonbahar günde aşağı inerseniz İstanbul'u siz de görürsünüz. Eski Akşam gazetesine sapacağınız sırada İran sefaretinin bahçesinde böyle pür nakıl meyve veren ihtiyar bir Trabzon hurması ağacı var. Türkiye'nin değil belki dünyanın en yakışıklı Trabzon hurması ağacıdır bu. Mevsiminde tüm yaprakları dökülür, dallarda pıtrak gibi sadece meyveleri kalır. Evet, Trabzon hurması yenilirken biraz kekre bir lezzet verir. Ama uzak doğu onu çeşit çeşit yer. Ayrıca büyük de bir sanayini kurmuşlardır.
Aşar gider.
Vaktiyle sevgili dinleyiciler, 50'li yıllarda Kore'deki birinci kafile Türk Tugayı'nı teftiş etmek üzere Ankara'dan Orgeneral Şahap Gürler'i Seul'e, Kore'ye göndermişlerdi. Bu heyette bulunan bir subay bana anlattı. Tokyo'ya geçmişler. Japonya'da da tabii Türkler var. Nereden gelme Türkler bunlar? Rusya'dan oraya kaçma Türkler. Rusya'da Bolşevik ihtilali olunca, komünist ihtilali, oradaki Türkler, özellikle Kazan, Kırım havalesindeki Tatarlar, bu Bolşeviklere karşı Beyaz Ordu denilen bir ordu vardı. O Beyaz Ordu'da çarpıştılar. Çar taraftarıydı bu, antikomünist. Bunun komutanı da Amiral Kolçak isminde birisiydi. Bu Beyaz Ordu yenildi. Ondan sonra bu Beyaz Ordu mensuplarından Ruslar, Çar taraftarı, asiller falan İstanbul'a geldiler. Haroşalar. Türkler ne oldu? Ordudaki Türkler, özellikle Tatarlar, onların memleketleri yukarıdaydı. Onlar Türkiye'ye gelemediler. Onlar da Sibirya üzerinden Mançurya ve Mançurya'dan Japonya'ya geçtiler. Japonya bunlara tebaa olma hakkı verdi ve Japonya'da bir Türk kolonisi teşekkül etti. Bunlar hala çok sayısı fazla olmamakla beraber Japonya'da iyi bir durumda yaşarlar. Cemiyetleri var, camileri var. Kendi dinlerini, kültürlerini öğrenme hakkına, imkanına sahipler. Benim bir dayı hanımım, subay olan bir dayımın hanımı bu Türklerdendi. Oradan biliyorum. Kazan Tatar asıllı Japon Türklerinden. Neyse, şimdi bu heyet Japonya'ya geçince oradaki Türkler bunlara ne yapacaklarını, nasıl ikramda bulunacaklarını şaşırmışlar. Neyse, bir gün bir ziyafet vermişler. Bu ziyafetten sonra orada bulunan Türk kızları süslü ince tahta kutular ve yaldızlar içinde bir kuru yemiş ikram etmişler. Yiyenlerin böyle tadı damağında kalmış. Neredeyse parmaklarını yemişler. Yedikten sonra da sormuşlar, bu yemiş nedir diye. Babam, yemeden önce sorsanız ya, ama demek ki ilgilerini çekti veya kırmamak için yediler. Şahap Paşa, bu demiş kuru incir. Hakikaten demiş, görülmemiş nefasette bir kuru incir demiş. Fakat işte orada bulunan bizim ahbap bunu tanımış. Önce kuru yemiş zannettim dedi ama sonradan kurutulmuş Trabzon hurması olduğunu anlamış. Meğer Trabzon hurması Japonya'nın, Kore'nin en sevdiği ünlü meyvesiymiş. Ama kuru incirden daha nefis, daha etli, daha sulu. Çikolatanın, şekerlemenin, marmelat ve bisküvi sanayinin belli başlı ham maddelerindenmiş bu. Çin Türkistan'ı var, malum Uygurların yaşadığı. Oralı bir hanım, Türkiye'de bulunmuş bir genç hanım, bir ziraat mühendisi bir hanım, demişti ki bu Trabzon hurmasının vatanını herkes Çin diyebiliyor. Halbuki kiraz gibi onun da vatanı Anadolu'dur. Yani Trabzon hurması da kiraz gibi Anadolu'lu bir meyvedir. Asıl vatanı, en çok sevdiği ve en çok yetiştiği toprak orasıdır. Hatta bir zamanlar ormanlar halinde yetişiyormuş Anadolu'da. Amerikalılar bisküvi sanayinde incir yerine Trabzon hurmasını kullanıyorlar, demişti bir Çin Türkistan'dan gelme Uygur ziraat mühendisi hanım. Evet, vaktiyle demek ki bizde ormanlar halinde Trabzon hurması yetişirmiş. Ama bugün Türkiye'de bir ağaç sayımı yapılsa, acaba kaç tane Trabzon hurması bulunur? Zaten ev bahçeleri de yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Olanlarda da ağaç zevki tamamen değişti. Eski Türk bahçesi tamamen kayboldu. Bazılarının çocukluğunun geçtiği evlerde, mesela İstanbul'da bebek sırtlarında, Üsküdar'da, hele Bursa'da oturanların bahçesindeki ağaçları şöyle bir gözün önünden geçirse mutlaka bir iğde ağacı vardı. Meşhur kambur iğde. Hemen her zaman çarpık çırpık çıktığı için kambur iğde derlerdi. Ama çocukların sevgilisiydi. Neden? Çıkılması kolaydı. Hatta üzerinde yatılması çok kolaydı. Kuzu gibi uysal bir ağaçtı. Sonra her bahçede mutlaka bir çitlembik bulunurdu. Yalnız bahçede değil, bazen çarşıda bile olgunlaşıp kararmış çitlembik satıldığını görürdünüz. Adı çocuk oyunlarına geçmişti bu, yemişti çitlembiği. Çitlembik, çitlembik, biz size geldik, bitlendik. Böyle bir oyunu vardı. Hem yer, hem de tahta patlangaçlara mermi gibi yerleştirip atılırdı bu evlerin penceresine, evlerin demir kafeslerinin arasında. ve arka bahçede ağaçların anası ulu dut ağacı. Yemek zamanı içeriden ahretli kıza mesaj giderdi. Kız ağaca çık da biraz dut silkele. Ve hemen genç kız dut ağacının tepesine çıkardı. Çıplak ayaklarıyla dallara vura vura silkelerdi. Ağacın altına bembeyaz kar gibi çarşaflar serilirdi. Olgun dutlar parmak parmak dökülürdü. Sonra kalaylı tepsilerle sofraya koşturulurdu. Sokaktan dutçu geçerdi, çiğ bal diye bağırırdı. Ama onun dutunu yemek marifet sayılmazdı. Çünkü dut taze taze bahçedeki ağaçtan koparılmalıydı. Dalından doğru sofraya. Dut çok şifalı bir meyveydi. En esaslı sofra yemişimizdi. Hatta kiraz demiş ki, arkamdan ağabeyim dut yetişmese ben bilirdim insanlara yapacağımı. Ne mi yapar? Şöyle kirazı yiyin, arkasından suyu için de görün, sapıma çevirim demiş. Affedersiniz, ishal yapar insanı, perişan eder. Onun için dut buna mani oluyor, midenin faaliyetlerini dengeliyor. Evet, bugün bir üvey meyve diye kenara attık dutu. Ama bunun ehemmiyeti 2. Dünya Savaşı başında daha iyi anlaşılmıştı. Bir gün ünlü iktisat mehafil muhabiri Hüseyin Avni Şan da vardı. Birinci sayfada bir bomba haber patlatmış. Almanlar büyük miktarda Türk kuru dutu istiyorlar ve çok iyi de fiyata alıyorlar. Bunun üzerine Türkiye'de ne kadar kuru dut buldularsa kapattılar. Parti parti Almanya'ya gönderdiler. Millet hayretler içinde kaldı. Ne yapacaklardı bu kadar kara dutu? Sonradan anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. Meğer dut kurusunu alıp savaşa gireceklermiş. Vişne kurularını da toplamışlardı. Ama daha ziyade daha büyük kıymeti, gıda kıymeti olan dut kurularını topladılar. Muharebe için gıda stoku yaptılar. Dut kurusunda ne vitaminler, ne demirler, ne çelikler bulmuşlardı. Yaptıkları tahlillerin neticesinde. Temel reisin ıspanağı kaç para eder onun yanında? Bir avuç dut kurusunu at ağzına, gir savaşa. Her şey akla gelirdi ama dut kurusunun bir savaş malzemesi olacağı asla. İşte eski bahçelerimizdeki dut ağacı böyle bir ağaçtı. Bahçenin eşrafındandı. Ya ötekiler? Ya doğu vilayetlerimizde, Malatya'da, Elazığ'da, Erzincan'da, özellikle Eğin'de dut bahçelerin vazgeçilmez ağacıydı. Yalnız şehirlerdeki ev bahçelerinde değil. Dutun çeşit çeşit türevleri vardı. Köme yapılırdı. Güzelce kaynatılır, cevizler ipe dizilir, o kaynayan mayi şeye batırılır, köme yapılırdı. Başka dut pestili yapılırdı. Başka dut pekmezi yapılırdı. Başka çeşit dut lokumu yapılırdı. Başka çeşit çeşit dut mamulleri. Kurutulurdu, buna çemiş denirdi. Çocuklar leblebi gibi cebinde taşırlardı. İtibarlı bir yemişti. Dut bahçelerinde ne güzel günler, ne güzel sohbetler olurdu. Kadınlar bir yandan dut toplarlar, bir yandan dut manileri söylerler. Türkülere, hikayelere, masallara dahi girmişti dut. Şimdi bakıyorum doğu vilayetlerinde de dutun yüzüne bakan yok. Ah dut, vah dut. Evet, Trabzon hurması Uzak Doğu'da dekoratif süs ağacı olarak yetiştiriliyor. Mabetlerin, bahçelerinin en güzel süsü olarak yetiştiriliyor. Ya bizim eski ev bahçeleri, dut ağaçları, çitlenbik ağaçları, kestane ağaçları, manolya ağaçları. Tabii bu ağaçların başında da incir ağacı. Ağaçların en asili, en eskisi. Evin bahçesi olsun da bir incir ağacı olmasın. Mümkün değil. Ocağıma incir ağacı dikti derdik ama bahçeye mutlaka kendimiz bir incir ağacı dikerdik. Hatta çıkılması güç ve düşürürse asla şifa bulunamayacağı inanışıyla her evde bir incir çatalı bulunurdu. Uzun bir sopa. Olgunlaştığını tahmin ettiğiniz inciri yerden bu sopanın ucundaki çatala sokardınız. Çevirince tamam, incir önünüzde. İncir tekin olmayan bir ağaç sayılırdı sevgili dinleyiciler. Gece yanına yaklaşılmazdı. İyi saatte olsunlar. Bir acayip vazifesi daha vardı. Hanede intihar etmek isteyenler kendini incir ağacına asardı. Nedense halk arasında böyle bir telakki var. İşte Hazreti Adem cennetten çıktığı zaman elbise bulamamış. Sadece incir ağacı ona yaprağını vermiş. Onun için incir ağacında uğursuzluk vehmediyorlar. Bu uydurma bir şey olsa gerek. Çünkü Hazreti Adem'e incir yaprağı vermek incir ağacının faziletine delalet eder. Uğursuzluğuna, teşevvümüne değil. Yalnız şöyle bir durum var. İncir ağacı malum havadaki kloru tamamen ortadan kaldırır, aynı ceviz gibi. Onun için incir gölgesinde yatan iflah olmaz derler. O sebeple incir ağacı fazla olan yerde havada problem var. İşte o sebeple iyot problemi var. O sebeple incir ağacını fazla sık dikmezler. Ve her nedense incir ağacında böyle bir uğursuzluk vehmetmişler. Yaprağı da bir şey yaramaz derler. Kurutulduğu zaman hayvan falan yemiyor belki ondan. Bir de vaktiyle bazı idam mahkumları ceviz ağacına, incir ağacına asılmış. Onun için belki halk incir ağacında bir uğursuzluk vehmetti. Her neyse. Fakat şu da var ki yaprakları böyle kalın kalın, hafif yapışkan, böyle büyüdüğü zaman her tarafı tutan koyu renk, böyle hakikaten ürpertici bir görüntüsü var incir ağacının. Belki de bu ürpertici görüntüden dolayı millet bunda uğursuzluk vehmetti. Belki de eski Türklerden gelme bir alışkanlık. Muhtemelen de öyle. Bir de incir kendinden mi yetişiyor artık nedir? Böyle harabelerde yıkılan, çöken evlerde kendiliğinden incir mi yetişiyordur nedir? Onun için işte ocağıma incir ağacı dikti. Yani ocağımı kuruttu, mahvetti, geçirdi manasına böyle diyorlar. Ama siz o inciri Aydın'da yiyeceksiniz. Hakikaten kabuğunu soysanız ayrı lezzet, soymasanız ayrı lezzet. Kokusu bile var, o kadar lezzetli bir şey. Yani inciri hiç sevmeyenler bile o Aydın incirini, bardacık mı ne diyorlar ona, onu gördüğü zaman aklı başından gider. Zaten Aydın'da böyle bir incir bahçesinin sahibi oğluna vasiyet etmiş. Oğlum demiş, eve yemeğe misafir çağırdığın zaman önce bir incir bahçesine sok, ona incir ikram et. Doyduğu zaman yemeğe çağırırsın demiş. Baba iyi hoş da misafire doydun mu diye sorulmaz. Misafir de doydum ya der ya demez. Ben demiş misafirin doyduğunu nereden anlayacağım? Ha ondan kolay ne var demiş. Sen demiş incir ikram edersin. O incirleri hapur hupur yutar. Ne zaman ki ikram ettiğin incirlerin kabuğunu soymaya başlamıştır, artık doyduğuna alamettir. İşte o zaman buyurun sofraya diyebilirsin. Evet, eskiden bahçelerin rüzgarlı taraflarına kokulu ağaçlar dikilirdi sevgili dinleyiciler. Yani koku veren ağaçlar. Akasya, manolya ama bilhassa ıhlamur. Rüzgar estikçe mis gibi koksun diye. Aman yarabbim, o Temmuz ayında o ıhlamurlar yetişir. Rüzgara ihtiyaç yok. Yanından geçtiğiniz zaman mest olursunuz. Hatta oradan geçip gitmek istemezsiniz. Bizim çocukluğumuzda cami yolunda böyle 3-4 tane ıhlamur ağacı vardı. Gelip gittikçe, oradan geçtikçe kokuları bizi mest ederdi. İnanın sırf o kokuyu almak için günde defalarca oradan geçip gittiğimiz olurdu. Hatta bazen böyle durur o kokuları ayakta teneffüs ederdik. Nerede o günler? Şimdi o ne ıhlamurlar kaldı ne ıhlamurların dikildiği bahçeler. Evet, bahçelere çeşit çeşit ağaçlar dikilir. Kimisi meyve verir, kimisi koku verir. Kokusu, meyvesi bir yana da inanılmaz bir renk getiren bir ağaç vardı. Bir meyve ağacı vardı bahçelerde. Nar. Sokağa açılan bahçe kapısının tam başında olurdu umumiyetle. O zamanlar üvey meyve değildi nar. Masallarda bir narı yarıp da tek bir tanesini yere düşürmeden yiyen çobana padişahlar en küçük, en güzel kızlarını verirlerdi. Öyle derlerdi. Narda cennet suyundan bir damla vardır. Tek bir tanesini bile düşürmeden, ziyan etmeden yiyin derlerdi. Aman ya Rabbim, yemek de zor biraz, aman ne uğraşırdık. Şimdi sorarım size, nar yemeyeli ne kadar zaman oldu? Yavaş yavaş hayatımızdan çekiliyor nar. Ayva da öyle. Yavaş yavaş hayatımızdan çekilmeye başladı. Neydi bir zamanlar evimizdeki yeri? Dişsiz ihtiyarlar bile ayvadan vazgeçemezler. Onun için nalburlarda ayva havanları satılırdı. İhtiyarlar bunu da döverlerdi ve ayvayı öyle yerlerdi. Çürüklerine bayılırdı çocuklar. Parmaklarını çürüğe sokup yerlerdi. Ayvanın çürüğü makbul olurdu. Masallarımızda, şarkılarımızda, bilmecelerimizde adı çok geçerdi ayvanın. Ve soframızdaki yeri de büsbütün önemliydi. O mis kokulu ayva reçeli ve sanki rengini gökkuşağından almış ayva kompostosu. Şöyle hafif pembeye çalan, ayva pişmişi rengi var ya zaten. Acaba kaymaklı elma kompostosu bir şey mi? Elma kompostosundan çok ayva kompostosunu bilirdik. Oysa geçenlerde bir yerde duydum, kulağıma çalındı. Evin hanımı, canım karanfilli ayva kompostosu istedi. Diş diş karanfilli ayva kompostosu. Kocam da bir lokantaya telefon etti. Meğer varmış. Kalktık gittik. Hamdolsun yıllar sonra karanfilli bir ayva kompostosu içtim. Eski usul dedi. Artık ayva kompostosu döner kebap gibi evde yapılamayan ancak lokantada yenilen bir yemek oldu. Bırakın meyvesini kozalak olarak koparttığımız ayva ağacını. Çıtlak erik bile kaybolup gitti. Ayva dedik de eskiden hamile kadınların vazgeçilmez yiyeceğiydi sevgili dinleyiciler. Şöyle hamileliğin ilk 3 ayında 7-8 tane ayva nereden yapar bulur getirir yedirirlerdi. Çocuğu güzel olsun diye. Bu da çok eski bir adetti. Hele ayvanın marmelatı. Aman yarabbim, ekmeğin üzerine sürdüğün zaman yayılır. Şöyle lif lif, rengi zaten harikulade, kokusu tadı keza öyle. Hatta deyimlerimize girmiş. Ayvayı yedi derler ya. Ya ayva yemek biraz zor tabii. Şöyle biraz sertçe ise boğazınızda kalır. Onun için yavaş yavaş iyice çiğneye çiğneye yemeniz lazım. Dünün bahçesinde mesela Şengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk evlerinin bahçelerinde ceviz ağacı bile çoktu sevgili dinleyiciler. Yeşil kabuklu meyvelerini toplayıp içindeki zarları çıkarıncaya kadar parmaklarınız kına yakmış gibi boyanırdı. Bugün bahçesinden sütlü ceviz koparıp da yiyeni ben tanımıyorum. Evet, cevizin kabuğu elleri boyardı ama daha çok saçları boyamak için kullanılırdı. Kadınlar, hatta erkekler bunu kaynatır, suyuyla saçlarını boyarlardı. Veya kınaya katar, içine biraz da zeytinyağı, biraz da yumurta karıştırırlar, saçlara sürerler, saç beyazlarını ortadan kaldırır, hoş bir renk verirdi. Kabuğu böyle işe yarardı. Dış kabuğu, orta kabuğu ateş tutuşturmaya yarardı. İç kabuğu tazeyken ayrı bir lezzet, olmuşken ayrı bir lezzetti. Tabi ceviz aslında bir kuru yemiş ama ağaçta yetişiyor tabi. Bunun neye yaramaz ki? Tek başına yersiniz ayrı bir lezzet. Yanında peynirle yerseniz tadına doyum olmaz. Çekersiniz pastalara, efendim kurabiyelere koyarsınız. Şöyle kabak tatlısının üzerine serpersiniz. Cevizin o kadar çok kullanıldığı yer var ki çok kalorili, çok lezzetli, o derecede de kıymetli. Ceviz de artık hayatımızdan yavaş yavaş çekildi gitti. Bir zamanlar İstanbul'da beyaz nar yetiştirirlerdi sevgili dinleyiciler. Hiç buna inanabilir misiniz? Hatta bir vakitler Türkiye'de nektarin bile yetiştirmişler. Şimdi marketlerde lüks manavların efendim tezgahlarında var. Vaktiyle Yıldız Sarayı'nın bahçesinde yetiştirmişler. İki tane de meyve vermiş. Yarısı erik, yarısı şeftali gibi nadide bir meyve. Çok lezzetli, çok hoş. Hele böyle şeftalinin tüylü kabuğuna alerjisi olanlar için birebir. Fakat işte bu Yıldız Bahçesi'nde dikilen nektarın ağacı bir müddet sonra kurumuş. Fazla da üzerine gitmemişler. Çünkü Sultanahmet tahttan indirilmiş. Yıldız gözden düşmüş. Herkes derdine düşmüş. Nektarin de unutulmuş. Ta vaktiyle Ümit Burnu'ndan nektarin çekirdekleri getiren meraklılar vardı. Böyle Yıldız Havalisi'nde tek tük konaklarda, köşklerde, bahçeye ve apartmanın önüne dikenler oldu. Hakikaten birkaç sene sonra meyve verdi. Ama çok az meyve verirdi. Narin bir meyveydi. Onun için bu meyveyi dikenler adeta torunu meyve, ağaç meyve verince torunları olmuş gibi sevinirlerdi. Ama işte kimisi bunun kıymetini bilemedi, kimisi bakamadı, kiminin de bahçesine iyi gelmedi, birkaç sene sonra kurudu. Nektarin pek bizim memleketimize uymadı. Ama ciddi üzerine durursa belki de yetişir ve yayılırdı. Meşhur İngiltere kraliçesi Victoria var. Şimdiki kraliçe Elizabeth'in büyük büyük babaannesi. Öleceğini anlayınca ne demiş biliyor musunuz? Ah demiş, ölmeden önce bir rambutan yeseydim. Rambutan dediği bir uzak doğu yemişi. O zamanlar İstanbul'a kadar da gelirmiş. Bugün Türkçe adını bile bilmiyoruz. Ama vaktiyle dağ cevizi derlermiş. Evet, Nereden nereye? Kadının son sözü bile bir meyve oluyor. Hem de uzak doğuda yetişen bir meyve. Meyveyi bu kadar sevenler var demek. Eskiler için meyve çok ehemmiyetliydi sevgili dinleyiciler. Belki yemekten daha ehemmiyetliydi. Hatta eskiler meyveyi yemekten önce yerlermiş. Sonradan adet oldu yemekten sonra yemek. Meyve iştah açar. Lüzumsuz yemek yemeye mani olur. Vitamini demek ki daha iyi alınıyor. Her neyse. Otururlardı böyle akşam eskiler. Önlerine meyve tabağını yığarlar. Soyar soyar, keser keser yerlerdi. Elmayı soy da ye. Armutu say da ye demişler. İşte o prensibe uyarak yerlerdi. Çeşit çeşit meyve yoktu belki ülkemizde. Bugünkü meyvelerin pek çoğu o zaman yoktu. Doğu vilayetlerinde portakalın, mandalinin adını bilmezlerdi. Çoğu da adını bilirdi, kendisini görmemişti. Belki de mektebe gidenler mektep kitaplarında görürlerdi. Muz memleketimizin çok yerinde bilinmezdi. Ama o zamanlar bilinen ve sevilerek yenilen pek çok yemiş, pek çok meyve bugün masal oldu. Adı var, kendi yok. Bazılarının adları bile unutuldu sevgili dinleyiciler. Eski masallarda, eski hatıralarda, eski şarkı ve manilerde kaldı. Ne diyelim, zaman böyle. Zamanın oyunu bu. Evet, ya sebzeler? Meyveler böyle de sebzeler onlardan farklı mı? Onlara ne oldu? Nerede kaldı ebe gümeci? Nerede kuzu kulağı? Şöyle yufka ekmeğin içine sararsınız, aman ya Rabbim, hafif may hoş. Nerede hindibağlar? Nerede haysiyetli diye satılan labadalar? Ve yine çok tuhaftır. Nerede kaldı şalgam? Bugün Arap dünyasının, Güney Yarım dünyasının en gözde sebzesi şalgam. Eğer ailenizde aşeren birisi şalgam şalgam diye tutturursa, bunu ancak Beşiktaş pazarında veya sağda solda bir takım pazarlarda, dükkanlarda bulursunuz. Ve şalgamları tartarken bilirsiniz, senede hiç değilse bir kez şalgam yiyeceksiniz ya da şalgam tarlasından geçeceksiniz derlerdi. Şalgam dolması yapılırdı, yahnisi yapılırdı, salatası yapılırdı ve en yakıştığı şey de çorbaydı. Çorbaya küçük küçük dilimler halinde atılır, mayhoş tadıyla inanın hiçbir şeyi aratmazdı. Şalgam da hayatımızdan çekildi, gitti. Ya şalgam suyu? Adana, Halep, o taraflarda şalgam suyu hala vazgeçilmez bir içecektir. Her yemeğin, özellikle kebap yemeklerinin yanında şalgam suyunu dayayıverirler. Ama şalgam bizim hayatımızdan çoktan çıktı, gitti. Bir aralık sevgili dinleyiciler, pazı da güme gitmişti. Ama bir ara ıspanak öyle pahalandı ki pazının yıldızı tekrar parladı. Şimdi en kıymetli, en şık zerzevatçılarda demetler halinde pazı satılıyor. Tekrar iyi kötü bir yer buldu. Yeşil zümrüt fiyatına. Zümrüt denince aklımıza bir zamanlar sofraların en gözde misafiri geldi. Kıvırcık salata. Kıvır kıvır pileli etekleriyle. Hani nerede şimdi? Kıvırcığın pabucu dama atıldı. Marul onun yerine geçti. Başka salatalar onun yerine geçti. Kıvırcık ikinci plan düştü. Fiyatı da düştü. Allah'tan ki garip kuraba bu sefer salatayı rahatça yiyebilir oldu. Ya bakla? Çok kimsenin sevmediği, hoşlanmadığı ama sevenlerin de vazgeçemediği bakla. Şöyle manavlarda, pazarlarda bakarsınız mevsiminde şöyle bir görünür, kaybolur hayalet gibi. Yakalarsanız yakalarsınız. Neler olmaz ki baklanın da. Aman yarabbim, zeytinyağlısını yapar, üzerine yoğurdu döker, yersiniz. Ya favası, baklanın favası, bilhassa Giritliler, Rumeliler harika yaparlar. Arapların humus yemeğini hatırlatır. Yeme de yanında yat. Ya bamya, bezelye? Bunlar da artık öyle. Birkaç gün görünür pazarlarda, manavlarda, ondan sonra geçer gider. Onları ancak şimdi konservelerde görüyoruz. Zaten bamyayı çok kimse sevmez. O şöyle güzelce piştiği zaman ucundaki hafif usaresini millet, çok affedersiniz, burun kazuratına benzetiyor. Onun için yemezler. Ama bamyanın lezzeti hiçbir şeyde yok. Soylu bir yiyecek bamya. Ya bezelye? Çocuklara leblebi yemeği diye yedirirler. O bezelyenin de bambaşka bir tadı var. Yemek yaparsınız, zeytinyağlısını pişirirsiniz, zeytinyağlı yemeklere katarsınız. Şimdi bir de garnitür olarak kullanılıyor. Hafifçe haşlanıp et yemeklerinin yanında havuçla, patatesle böyle garnitür olarak veriliyor. Bakın gene nelere yaradı, tekrar tahtına kuruldu bezelye. Pılısını pırtısını toplayıp da hayatımızdan çekilen bir sebze daha var sevgili dinleyiciler. Asma kabağı. Neleri yapılmazdı ki onun? uzayıp giden bir menüsü vardı. Zeytinyağlısından etlisine, dolmasından böreğine kadar. Yarpacık soğanı, körpe süt danası veya kuzu butuyla yahnisi yapılırdı. Minik minik soğanlar. Şimdi artık evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Börülce bile ortadan kayboldu sevgili dinleyiciler. Ya onun salatası, bol zeytinyağlı, limonlu, arada böyle rendelenmiş domates, aman yarabbim. Yemeği yemeye canınız istemez, kendinizi börülce salatasından alamazdınız. Mahallelere de girmiş ya, bahçelerde börülce, oynar gelin görümce. Oynasınlar bakalım bir araya gelince. Gelin de görümcenin oynadığı da zor ama herhalde zoraki oyun bu. Çünkü gelin görümceyi, görümce gelini istemez. Görümcenin dili var, öldürseler yeri var, her gün her gün gelmesin, kocasının evi var demişler. Neyse biz mevzuyu dağıtmayalım, meyvelere, sebzelere dönelim. İlkbahar sonunda pazarlarda kuş konmazdan geçilmezdi sevgili dinleyiciler. Hem de ne kuş konmaz. Parmak kalınlığında olduğu halde en küçük bir tahtalaşma olmazdı. Paris'in Maksim'inde bile bulamazdınız böylesini. Eski usul parmakla tutup emmeye de lüzum yok. Evet, bıçakla kes ve ye kuş konmazı. Yarım kiloluk bağlanmış demetler halinde dövize çevrilmeye hazır. Sarı altın çubuklar. Türkiye kuş konmazın yetiştirileceği en iyi yerde sevgili dinleyiciler. Sorarım size, hiç kuşkonmaz yediniz mi? Bugün öylesine yalan bir sebze oldu ki artık basında çıkan yalan habere asparagos diyorlar. Yani kuşkonmaz. Kuşkonmaz görgü kurallarında yazdığına göre elle yenilen iki meyveden birisidir. Öbürü ne? Öbürü çilek. Çilek çatalla falan yenmez, sapından tutulur, istenirse şekere batırılır ve elle yenir. İşte bu iki meyve elle yenir diyor görgü kuralları. Onun dışındakiler yenmez. Çilekten bahsetmeyeceğiz. Çilek rengiyle, kokusuyla, tadıyla hala şöyle taht gibi mevkiini koruyor.
Come.
Evet, masal olan yemişlerden sonra sebzeler de, pek çok sebze de hayatımızdan çekildi gitti. Peki ya lokma lahana? Yıllarca önce İstanbul'da yetiştirilen lokma lokma Brüksel lahanaları. Sonbaharda küfelerle satılırdı bu nadide sebze. Ya bugün? Sıfır. Klasik ihracat maddelerimizden başka yeni ihracat ürünleri arıyoruz hala. Bırakın Allah aşkına ya, alay mı ediyorsunuz siz? Kendi ürünlerimiz, ne biçim yemişlerimiz, ne biçim sebzelerimiz vardı. Hepsi hayal oldu, hepsi tarih oldu. Bir de sebze mi meyve mi belli olmayan bir şey var, bal kabağı. Bal kabağının hayatımızdan çekilip gittiğini söyleyemeyiz ama zannediyorum ki hala o kabağı alıp testerelerle parçalayıp ondan kabak tatlısı yapanlar azaldı. Valka onun için manavlarda şimdi artık onun kesilmiş, hatta pazarlarda dilimlenmiş torbalar halinde satıldığını görüyoruz. Eskiden kabak Adapazarı havalesinden gelir, evinkilerine konulur. Zamanı geldikçe oradan alınır. Evlerde tabii büyük, nüfus kalabalık. Bir tanesi şöyle testereyle kesilir. Güzelce soyulur, parçalanır, dilimlenir ve kabak tatlısı pişirilirdi. Kabak tatlısı iki türlü pişerdi. Birisi bu benim dediğim gibi dilimlenip, birisi dilimlenmeden olduğu gibi kabağın fırına sürülmesiyle. O da bambaşka bir lezzet olurdu. Nasıl yenirdi? Çıktıktan sonra delik açılır, kaşıkla içindeki bal kabağı yenirdi. Şeker konmazdı buna. Kendi tadıyla böyle hafif kekremsi fakat son derece lezzetli olurdu. Artık kaşığa gelirdi. Kabağın öyle bir yeri vardı. Şimdi çok evde artık kabak tatlısı silindi. Pastanelerde ve meşhur lokantalarda, Türk mutfağının ürünlerini pişiren lokantalarda kaldı. Çoğumuz diyoruz ki belki kabak tatlısı yemeye o hanımın ayva kompostosu için lokantaya gittiği gibi gelmişken bir kabak tatlısı yiyelim. Yoksa evimizde artık bu sebze veya meyve neyse bulunmuyor. Silindi, gitti. Tarih oldu. Ya bir de keçi boynuzu, o da meyve deriz ona ama şimdi artık aktarlarda satılıyor. Vaktiyle o da çocukların vazgeçilmez yemişiydi. Onunla ne bulunurdu o da belli değil. Nasrettin Hoca'ya getirmişler de bu ne demiş ya? Bir dirhem bal için 10 çeki odun yenir mi? Hakikaten odun gibi içinde bir parça bal ısaresi var. Ama yine de çocuklar çok severlerdi. Elini alır onu kemirirlerdi. Şimdi bir takım hastalıklara şifalı olduğu için aktarlarda ve baharatçılarda satılıyor. Tek tük de kuru yemişçilerde ilaç için bulunur. Artık çocukların elinden düştü. Çocuklar şimdi şeker, sakız, çikolata yiyor. Eski meyveler artık çocukların da hayatından silindi, gitti. Ne diyelim? Güle güle İde, güle güle Trabzon hurması, güle güle koca yemiş, güle güle dut, güle güle ebe gümeci, güle güle Türk kuşkonmazı ve öteki meyveler, öteki sebzeler. Demek ki damak tadı da değişiyor. Damak tadında da geçmiş zaman oluyor ki hayali cihan değiyor.
Gibi ah. son şarkını dinle. Mehtap'ta bu akşam bana son şarkını dinle. Bana son şarkını dinle. Her namede mazideki hicranları yad et. Hicranları yad et. Son şarkını dinle. Mehtap'ta bu akşam bana son şarkını bana son şarkını dinle.
Sevgili dinleyiciler, şimdi anlatacağımız hadise 1. Dünya Savaşı sıralarında geçmişti. Ancak 1923 yılının Ağustos'unda İngiltere'de amirallik dairesince açıklanıncaya kadar kimse 40 ton ağırlığındaki altın ve gümüş külçelerden oluşan bir hazinenin bir gemiyle beraber denizin dibini boylamış olduğunu bilmeyecekti. Gerçekten bu hazine 1917 yılının Ocak ayında Kuzey İrlanda sahilleri açıklarında bir Alman denizaltısı tarafından 354 kişilik mürettebatıyla batırılan İngiliz Transatlantik'i Laurentic'te bulunuyordu. Laurentic, savaş sebebiyle yardımcı kruvazör haline sokulmuştu. Aslında yolcu gemisiydi ve bu altınları yüzlerce Amerikan sanayicine verilmek ve karşılığında aynı ağırlıkta altın ve gümüş paralar alınmak üzere İngiltere'den Amerika'ya götürmekteydi. Facianın hemen ardından batık geminin aranmasına başlandı. Sahil gözetleme merkezleri kazayı gördüler ve telsizle verilen SOS işaretlerinin çıkış noktasını belirlemişlerdi. Hal böyle olunca bu işlerin müteassısı kumandan Damant tarafından deniz dipleri taranarak birkaç günlük çalışmalar sürdürüldü ve gemi enkazının Hornburnu kayalıkları açıklarında 35 metre derinlikte yattığını tespit etmek hiç de zor olmadı. Şüphesiz söylemeye gerek yok ki aramalar büyük bir gizlilik içinde sürdürülmüştü. Öyle ki o bölgedeki balıkçılar ve denizciler bile hiçbir şeyin farkına varmamışlardı. Şimdi sıra bu hazinenin çıkarılmasına gelmişti. 1918'de ateşkes anlaşması imzalanır imzalanmaz harekete geçildi. Elbette ki 35 metrelik bir derinlik için özel bir dalma tekniğine gerek yoktu. Büyük derinliklerde kuvvetli basınç yüzünden dalgıçların başına gelen ve havadaki azotun zararlı bir şekilde kana karışması dolayısıyla bayılmaya ve daha sonra da ölüme yol açan mahut azot sarhoşluğu hastalığının burada söz konusu bile edilmeyeceği ortadaydı. Bununla beraber yine de uzun bir süre dipte kalınmaması gerekiyordu. İşte bu sebeple her dalgıçın Lorentik'in enkazı üzerindeki çalışmasının her biri çeyrek saatlik iki dalışa indirilmesine karar verildi. Şüphesiz enkazın üzerinde daha da fazla kalınabilirdi. Fakat o zaman dalgıçların yukarıya birçok defalar dura dura çıkmaları gerekirdi. Çünkü derinde bulunulduğu sırada kanda erimiş olan azot vücudun basınçtan kurtulması üzerine tıpkı kapağı açılan bir gazoz şişesindeki karbonik asit gibi serbest kalır. Çok uzun bir dalıştan sonra birdenbire su yüzüne çıkış bu dolaşım sistemi içinde hava kabarcıklarının oluşmasına sebep olur. İşte bunun neticesi olarak da karıncalanmalar olur, ağrılar olur, felç ve en nihayet ölüm meydana gelir. Bir dalgıç böyle 35 metre derinlikte bir çeyrek saat yani 15 dakika kalınca yukarıya birkaç dakikada çıkabilir. Ancak orada bir saat kalmış ise çıkış süresi tam bir saat olmalı. Yani dipte kaldığı sürece aralarda beklemek mecburiyeti var. İşte bu duruma göre Lorentik'in enkazı üzerinde bir hayli uğraşmak gerekiyordu. Kuvvetli su akıntılarının bulunduğu bir yerde aylar sürecek bir şantiye çalışması yapılacaktı. Daha ilk dalışlarda sevgili dinleyiciler, araştırıcılar Lorentik'in öyle pek fazla hasar görmediği intibağını edindiler. Enkaz olduğu gibi dipte duruyordu. O halde geminin planlarına bakarak içeride yön tayin etmek ve ilerlemek mümkün olacaktı. Bütün mesele batık transatlantiğin içinden bir yol bularak 3211 altın ve gümüş çubuktan oluşan hazinenin bulunduğu kıç taraftaki çelik odaya ulaşmaktı. Şu var ki geminin arkaya doğru adam akıllı eğik durması işi zorlaştıran ilk sebep oldu. Dalgıçlar yürürken çok zahmet çekiyorlardı. Binbir güçlükle ilerleyebildiklerinde ise göreceklerdi ki Lorentik'in alt kısmı sanıldığının aksine epeyce hasara uğramış bulunmaktaydı. Alt bölmeler göçmüş, ara bölmeler hasara uğramış, bazıları da yırtılmışlardı. Öyle ki bunların keskin kenarları dalgıçların hava borularını her an kesecek gibiydi. Ayrıca bütün giriş yerleri tıkalıydı ve hazinenin bulunduğu kıç taraf çamurlara gömülmüş bir haldeydi.
İnsafa gel ey şime.
Denizin dibindeki Laurentik'in bu durumu karşısında her dalgıçın kendisine ayrılmış birkaç dakikalık müddet içinde eğik bir yüzeyin üstünde kuvvetli akıntılara göğüs gererek hazineye giden en elverişli yolları bulması gerekiyordu. Günler süren ve bir hayli çetin geçen meşguliyetlerden sonra nihayet sıra kesin neticeyi sağlayacak dalış yapmaya geldi. Bu tarihi dalışı yapmak şerefi Light adında bir dalgıca düşmüştü. O önce enkazın üzerine indi ve telefonla yukarıdakilerden kablonun birkaç metre gevşetilmesini istedi. Su yüzündeki ekip de hava borusunu, emniyet ipini ve telefon kablosunu bir miktar bollaştırdı. Dipte dalgıç Light bunların üçünü öyle bir yere öyle şekilde bağladı ki birkaç metre çapında bir sahada rahatça dolaşabilecekti. Sonra öbür dalgıçlar tarafından evvelce hazırlanan geçitten enkazın içine girdi. Ve cidarları göçmüş olan çelik odaya geldi. Akıntılar oraya kısa zamanda çamurları getirip yığmışlardı. Yürürken büsbütün bulanan suların içinde gözüne bir şey ilişti. Biraz daha yaklaşınca bunun küçük bir kasa olduğunu gördü. Kasanın içi şüphesiz altın doluydu. Light iyice eğildi ve başı ayaklarından daha aşağıya gelmiş olarak ilerledi. Sürünürcesine gitti. Elini kasaya dokundurdu. Onu meydana çıkarmak için çamur birikintisini dağıtmaya çalıştı. Fakat çamur onun parmaklarının arasından kayıyordu. Geri geri gittiğini hissetti. Geriledi. Aynı anda baş aşağıya gelerek hızla yukarı doğru çıkmaya başladı. Bu çıkışı enkazın üzerine tutturmuş olduğu boru ile ip kendisini durduruncaya kadar devam etti. Tıpkı bağlı bulunduğu ipten kurtulmak isteyen bir balon gibi ayakları havada, başı aşağıda asılı kalmıştı. Normal olarak dalgıç tulumunun içindeki hava fazlalığı başlığın tepesindeki boşalma deliğinden dışarı çıkar sevgili dinleyiciler. Bir dalgıcın ayakları başından daha yukarıda olduğu vakit hava tulumunun ayak kısmında toplanır. Zira basınç orada daha azdır. İşte bunun neticesi olarak dalgıç elbisesinin ayakları şiştiği için genişleyen hacmi dolayısıyla bunlar böyle yukarı doğru çekilirler. Şişme yavaş olur. Fakat yükselme başlar başlamaz derinlik yani suların basıncı azaldıkça şişme hızlanır. Dalgıç Light defineyi bulmanın sevinci içinde her dalgıcın baş aşağı çalışırken alması gereken tedbiri almayı ihmal etmişti. Böyle durumlarda dalgıçlar ayaklarına toplanan havayı baş taraflarına geçirmek için sık sık doğrulurlar. Bilindiği üzere hava oradaki boşalma sübabından dışarı çıkar. Dalgıçlıkta balon gibi yükselişlerin tehlikeleri var. Light ise büsbütün kritik bir durumdaydı. Çünkü o ipini enkaza bağlamakla kendine bir tuzak hazırlamış bulunuyordu. Havalandırma borusu bu noktada sıkışmak suretiyle havayı geçirmeyebilirdi. Yukarıdaki ekip onunla telefon bağlantısı halinde olduğu için hemen imdadına bir dalgıç gönderdiler. Kurtarma görevlisi Light'in yanına geldi. Ona dokundu ve boruyu izleyerek bağlantı noktasına kadar indi. Bağı koparmadan önce ipin ve borunun üstünde böyle ata biner gibi bindi ve bu surette bağın çözülmesi yüzünden vuku bulacak hızla yükselmeyi yavaşlatmak istedi. Fakat kazazede arkadaşı o kadar hafifti ki hiçbir şey onu frenleyemedi. İki adam beraberce suyun yüzüne çıktılar. Birinin başı aşağıda, diğerininki ise yukarıdaydı. Ve aynı zamanda arkadaşının hava borusuna ata biner gibi binmiş durumdaydı. Neyse onları derhal romörköre aldılar ve gereken tıbbi müdahaleyi yaptılar. Hazineye ulaşmak kolay mı? Hele böyle kıymetli bir hazineye. Birkaç gün sonra dalgıçlar çelik odaya ulaşmak için daha iyi bir yol buldular sevgili dinleyiciler. Orada her biri 70 kilo ağırlığında küçük altın sandıkları bekliyordu onları. Bu sandıkları kollarını uzatmak suretiyle bir koridorun ucuna kadar ite ite açık bir yere getirmek gerekirdi. Buradan bir palanga vasıtasıyla bunlar yukarıya çekileceklerdi. Bütün bu zorluklara rağmen 542 sandık dışarıya çıkarılmıştı ki şiddetli bir fırtına patladı. Ve dalgıç romörkörü Racer acele Donegal limanına sığınmak zorunda kaldı. Şu var ki okyanus bu birkaç günlük zoraki ara veriş sırasında Laurentic'in kıç tarafını tamamıyla dağıtmak üzere cidarların hepsini yıkmak fırsatını bulacaktı. Nitekim dalgıçlar tekrar dalışlarını yaptıklarında altın yolunun kapanmış olduğunu gördüler. Lövyelerle ve şalımolarla kendilerine yeni bir geçit açmaya mecbur kaldılar. Fakat çelik odaya ulaştıklarında gördükleri manzara hiç de iç açıcı değildi. Kamaranın döşemesi sandıkların ağırlığına dayanamayarak çökmüştü. Bu durumda işe sıfırdan ve aşağı kattan başlamak gerekiyordu. Tam bu sırada amirallikten bir emir geldi. Racer'la mürettebatı daha mühim bir iş için Laurentic'ten ayrılmak zorunda kaldılar. Bu kez müttefiklerin batık Alman denizaltılarının enkazları üzerinde öğrenmek istedikleri son gelişmeler hakkında incelemelerde bulunacaklardı. Dalgıçlar buraya tekrar ateşkes anlaşmasından sonra geldiler. O vakit Laurentic'in enkazı artık iyice çamurlara gömülmüş bir hurda yığınından başka bir şey değildi. Bunun üzerine yeni bir alet denendi. Bu aletin 60 santimetre çapındaki borusu sıkıştırılmış hava vasıtasıyla her gün tonlarca çamur boşaltıyordu. Aşağıda bir dalgıç cihazı idare ediyor ve eliyle kirişleri, cidar levhalarını çıkartıyordu. Bir palanga daha sonra bunları yukarıya çekmekteydi. 1919 yılının bu yeknesak kampanyası sırasında hazinenin onda biri ele geçirilmişti. Bu da 500 bin İngiliz lirası kadardı. Pek azgın olan kış fırtınaları çalışmaların yarıda kalmasına sebep oldu. Ve enkazın yok olmasını hızlandırarak onu iyice kumlara gömdü. İlkbahar geldiğinde üst üste yığılmış kirişler betonlaşmış saç levhalar arasında bir yol açabilmek için patlayıcı maddeler kullanmak gerekti sevgili dinleyiciler. Şekilsiz bir yığın haline gelmiş olan enkazın arkasına doğru bir delik açılabildi. Artık neticeye varılmak üzereydi. Hatta altın külçelerinden 7 tanesini daha çıkarmak mümkün olmuştu. Fakat o esnada patlayan şiddetli bir fırtına hazinenin bulunduğu yerdeki hurda yığınıyla çamurları birbirine katmıştı. Her şeyi tekrar yoluna koyuncaya kadar kış yeniden geldi çattı. Ertesi yıl ve daha sonraki 4 yıl hep aynı şey olacaktı. ...1921 yılında yine fırtınalar yüzünden ancak 40 tane kadar altın çubuk çıkarılabilmişti. 1923 yılı en iyi yıl oldu. Tam 1255 çubuk çıkarılarak büyük bir gizlilik içinde Liverpool'e getirildi. Bunların değerleri 150 bin altın lirayı buluyordu. Ve 1924 Ağustos'unda ise 40 ton altının 39,5 tonunun yani hazinenin %99'unun denizden çıkarılması gerçekleşti. Amiralliğin parlamento sekreteri tarafından 1926 yılında Avam Kamarası'nda yapılan açıklamaya göre kurtarma çalışmaları 128 bin İngiliz lirasına mal olmuştu. Ve bu paranın 6739 İngiliz lirası dalgıçlara mükafat olarak verilmişti. Onların devlete kazandırdıkları ise tamamı tamamına 5 milyon İngiliz lirasıydı. Şimdiye kadar hiçbir define arayıcılığı bu kadar verimli, bu kadar karlı olmamıştı. Ziraat mektebinde öğretmen talebesine sormuş. Söyle bakalım oğlum demiş. Elmayı ağaçtan ne zaman koparmalı? Öğrenci ne cevap vermiş? Hocam demiş. Bahçıvan uyuduğu, köpeğin de bağlı olduğu zaman. Adamın biri trende giderken karşısındaki adamın yakasında bir bit görmüş. Eskiden bit pire çok yaygındı. Aman hemşerim demiş, yakala, yakanda bit var. Adam gayet soğuktanlı cevap vermiş. Kimin yakasında? Senin yakanda demiş öbürü. Nasıl? Ne nasıl? Basbayağı bit. Kim dedi o? Beğen meğen yok, ben gördüm işte. Hani nerede? Aman yarabbim, ne soğukkanlı adam, ne umursuz adam. Neyse, karşıdaki parmağıyla işaret etmiş. İşte demiş, yakanda yahu. Adam şöyle gözleriyle yakasını süzdükten sonra yine lakayt cevap vermiş. O demiş, bit de ol, pire dur. Ya demiş, sen şaşırdın mı? Pire siyah olur. Olur olur ya, bu ihtiyardır demiş. Ya demiş, pire zıplar. Öyle oturduğu yerde konaklamaz ki. Beriki, bu topaldır demiş. İyi ama demiş, pire çift çift gezer. E bu bekardır demiş. Neyse, bu karşılıklı konuşma esnasında da bit tabii yelekten içeriye süzülmüş ve kaybolmuş. Eskiden bir Cenyö lokantası vardı. Orada Üstad Fazıl Ahmet Aykaç, şair, yazar, yemek yerken kendisine getirilen pilavın ilk kaşığında bir kıl çıkmış. Sinirlenerek çıkarmış. Sonra bir kıl daha çıkınca garsonu çağırmış. Oğlum demiş, bu kılları ayrı bir tabağa koyup getirseniz de herkes istediği kadar alsa olmaz mı? Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.